Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 26 Hordad 1400, Hicri Kameri 5 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 16 Haziran 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da 13. Cumhurbaşkanlık seçimleri, kalıcı ıtır ve Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmazlıkları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi Cuma günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bazen bir oy bile çok etkilidir dedi. Hatipzade NATO ve G7 laf yerine uluslararası hukuka bağlı kalmalı dedi. Avrupalı liderler Biden'a İran'a yönelik yaptırımların kaldırmasını istedi. Terör rejimi İsrail Gazze şeridine hava saldırıları düzenledi. Bağdat'ta iki insansız hava aracı düşürüldü. Somali'de askeri eğitim merkezinde intihar saldırısı gerçekleşti. 15 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberinin eserlerini koruma ve yayımlama dairesinin resmi internet sitesinde seçimlerle ilgili olarak bazen bir oy bile etkilidir, kimse benim oyumun ne gibi bir etkisi olduğunu söylememeli cümlesine yer verildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre söz konusu sitede şu cümlelere yer verildi. Bazen tek bir oy bile etkilidir, kimse benim tek oyumun ne gibi bir etkisi olduğunu söyleyemez. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün yerel saatle 19'da İran halkına hitap edecek ve konuşması radyo ve televizyondan canlı olarak yayınlanacaktır. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran Cuma günü yapılacak.
İran'da 20 bin hukukçu yayınladıkları ortak bildirde halktan Cuma günü yapılacak seçimlere mümkün mertebe en yüksek şekilde katılım çağrısı yaptı. 20 bin hukukçu, halkı Cuma günü yapılacak seçimlere azami ölçüde katılmaya çağıran bildiri yayınladı. Bildirde şu cümlelere yer verildi. Milli iradenin ve dini demokrasinin bir tezahürü olarak seçimler, Büyük İran milletinin son 40 yıldır dini, milli ve devrimci görevlerinden biri olarak kabul ettiği, akılcı bir mevcudiyet ve bilinçli bir seçim ile değerlendirdiği alanlardan biridir. ve İran İslam topraklarının büyüklüğünü, haysiyetini, gücünü ve otoritesini dünyaya her zaman göstermiştir. Devrimci hukukçular bildirdi, seçimlerin İslam inkılabının en önemli kazanımlarından biri ve dini demokrasinin en önemli sembolü, halkın ülkenin siyasi kaderini belirlemeye katılımı, milli iradeyi göstermesi gerektiğini vurguladılar. Bildiride seçimlerin olabildiğince coşkulu ve bilgili bir şekilde yapılması gerektiği ifade edilirken, toplumun mevcut sorunlarının çözülmesinin sebebi komplo ve fitnelilerin yenilmesi, muhaliflerin çaresizliği ve düşmanların yüzüne güçlü bir tokat atılmasıdır denildi.
Cuma günü Tahran'da düzenlenecek 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünya genelinden 500 gazeteci tarafından dünyaya duyurulacaktır. İran Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Muhammed Hodadi, koronanın neden olduğu kısıtlamalara rağmen dünya genelinden 500 yabancı basın mensubunun seçimlerin haberlerini dünyaya yansıtacaklarını söyledi. Basın mensuplarının 39 ülkeden olduğunu ifade eden Hodadi, basın mensuplarından 336 kişinin Tahran'da mukim olduğunu ve 160 basın mensubuna da gazeteci vizesi verildiğini söyledi. Seçimleri 37 uluslararası televizyon kuruluşu, 28 gazete, 8 haber ajansı, 6 radyo kanalı ve 5 dergi ile haber sitesinin dünyaya yansıtacağını ifade eden Hodadi, Japonya 25 gazeteci ile ülkelerin başında yer alırken Fransa, Katar, İtalya, Amerika sırasıyla 24, 18, 15 ve 12 gazeteci ile sonraki sıralarda yer aldıklarını söyledi. Hodadi, gazetecilerin gerekli izinleri alarak sandık başlarında bulunabileceklerini, ayrıca seçim öncesi ve sonrasında Tahran dışına çıkabileceklerini söyledi.
İran Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası elemelerinin son aşamasını Irak'ı 1-0 yenerek geçti ve grubuna lider olarak oturdu. İRNA Ajansı'na göre dün gece İran Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası ön eleme turunda Irak'a karşı güçlü bir oyun sergiledi ve 1-0'lık galibiyet alarak 18 puanla bir üst tura yükseldi. Irak maçtan önce grupta liderdi ama İran takımı Irak'ın liderliğini sona erdirmek ve Dünya Kupası elemelerine yükselmek için 3 puan almak zorunda kaldı ve Irak'ı yenerek bu hedefini gerçekleştirmiş oldu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi İraç Mescidi, Irak'ın iki ülke arasındaki vizeyi iptal etme anlaşmasını bekliyoruz dedi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi vize muafiyeti meselesinin sadece Hüseyin Erbay'ın Aşura merasimi ile sınırlı olmadığını belirterek, İran tarafından gerekli tedbirler alındı ve Irak tarafının vizeyi kaldırmayı kabul etmesini bekliyoruz dedi. İraç Mescidi konuyla ilgili şöyle dedi. Irak'ta Başbakan Mustafa el-Kazimi hükümetiyle vizelerin kaldırılması için müzakerelere girdik. Ortak bir komite kuruldu, ortak toplantılarda çeşitli meseleler ve konular ele alındı ve mütabakat zaptının imzalanmasını ise Irak tarafı bilgilendirecek ve harekete geçecek. İran'ın Bağdat Büyükelçisi bu girişim sadece Hüseyin Erbay için değil her zaman için sürecek dedi. İran'ın Irak Büyükelçisi'nin bu açıklaması, Irak tarafının anlaşmasına bakılmaksızın iki ülke arasında vizesiz seyahat hakkında sosyal medyada eksik ve yanlış bir haberin yayınlanmasının ardından geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO ve Yediler Grubu veya G7'nin laf yerine uluslararası hukuka uyması gerektiğini söyledi. İRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade G7'yi mağdur taraf ve sabotajcıyı eşit tutmasının kusurlu ve politik bir yaklaşımının göstergesi olduğunu belirterek NATO ve G7'nin uluslararası hukuka bağlı kalması çağrısında bulundu. Hatipzade kişisel Twitter sayfasında yayınladığı mesajda NATO ve G7 bölgedeki felaket geçmişiyle başkalarına ve özellikle de bölgede adeta barış ve güvenliğin çabası olan İran'a vaaz verecek hiçbir üstün konuma sahip değildir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca başkalarına vaaz vermek yerine uluslararası hukuka bağlı kalın dedi. G7 liderleri son zirve açıklamalarında İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgenin istikrarındaki etkili rolünden bahsetmeksizin İran'a karşı asılsız iddialarda bulundular.
Avrupa Birliği liderleri Amerika Başkanı ile görüşmenin sonunda yayınladıkları ortak bir bildiride nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda Viyana görüşmelerine atıfta bulunarak yaptırımların kaldırılmasının İran nükleer anlaşmasının hayati bir parçası olduğunu belirttiler. İran'a göre bir kopyası Avrupa Birliği web sitesinde yayınlanan bildiride şu cümleler yer aldı. Devam eden diplomatik çabaların ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünü kolaylaştırmayı amaçlayan Viyana görüşmelerinin ve Viyana müzakerelerinin farkındayız. İran tarafından bu anlaşmanın tam ve etkin bir şekilde uygulanması ve Amerika'nın muhtemel olarak bu anlaşmaya dönmesini destekliyoruz. Bildiride Avrupa Birliği ve Amerika'nın İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesini ek olarak yaptırımların kaldırılmasının İran nükleer anlaşmasının önemli bir parçası olduğunu anladığını belirtildi. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesine değinmeyen bildiride İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltmaya yönelik telafi edici tedbirleri konusunda endişeleri dile getirildi ve İran'ın nükleer anlaşmanın taahhütleriyle tutarsız olan adımlarından endişe duyuyoruz denildi. Bilindiği gibi Amerika'da önceki Başkan Trump iktidara geldikten sonra 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çıktığını bildirdi ve bu yasa dışı tutumuyla uluslararası bir anlaşmayı ve kanunları ayaklar altına aldı. Biden yönetimi yetkilileri Amerika'nın maksimum baskı politikasının başarısızlığını defalarca açıkça kabul etseler de şimdiye kadar anlaşmaya dönmek için gerekli pratik adımları atmayı reddettiler.
İran Kültür İnkılabı Yüksek Konseyi Sekreteri Said Rıza Amiri, Siyonist rejimin eski başbakanı savaş, tahakküm ve çocuk cinayeti canavarı döneminin sona erdiğini vurgulayan bir bildiri yayınladı. İran'a göre Said Rıza Amiri dün konuyla ilgili yazdığı bir notta şöyle dedi. Savaş, tahakküm, çocuk cinayeti ve mazlum insanlara karşı kapsamlı eylem canavarı Netanyahu'nun sonu. Bugün dünyanın farklı ülkelerindeki insanlar canavarın devrilmesini kutladılar ve bu dünyanın tüm zalimlerinin kaçınılmaz kaderi. Amiri notta şunları yazdı. Siyonist rejimin saldırganlığı bölge halklarına ve ülkelerine birçok krize sebep oldu. Filistin, Lübnan, Suriye ve bazı Müslüman ülkelerdeki insan hakları ihlallerinin zulmün, tecavüzün ve mazlumların yerinden edilmesinin izlerinin görülmesine neden oldu. Söz konusu yazıda bölgesel denklemlerin her gün şeytani Siyonist rejim İsrail ve müttefiklerinin aleyhine değişmekte olduğuna yer verildi. Kültür İnkılabı Yüksek Konseyi Sekreteri ayrıca Filistin topraklarının işgali üzerine kurulan sahte rejimin ömrünün sona ermesinin ve çöküş seslerinin artık içerilerden geldiğine yer verildi. Makaleye göre diktatör Netanyahu yolsuzluk, baskı, çocuk cinayeti, insanlığa karşı suçlar, terörizme destek ve tüm uluslararası sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal suçlarından dolayı iktidardan düşürüldü.
Terörist rejim İsrail'e ait savaş uçakları Gazze şeridinde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi. Korsan rejim İsrail uçakları Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Muin bölgesinde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi füzelerle hedef aldı. Uçaklar ayrıca Gazze'nin güneyindeki Zeytun mahallesinde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi de bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin hala açıklama yapmadı. Irkçı rejim İsrail ordusundan yapılan açıklamada hava saldırısının Gazze'den İsrail tarafına gönderilen yanan balonlara karşılık düzenlendiği ifade edildi. Terör rejimi İsrail ordusu 21 Mayıs'taki ateşkesten bu yana Gazze'ye ilk kez saldırı düzenledi. İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridini 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. Siyonist rejim İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehit olmuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev iki ülke arasında Şuşa beyannamesini imzaladı. Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmelerin ardından Şuşa Valiliği bahçesinde düzenledikleri ortak basın toplantısında imzaladıkları beyannamede Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Kültür Beşiği Şuşa görüşmesinin tarihi önemine vurgu yaptılar. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye olarak Kadimşehir Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz, dedi. Aliyev de Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan müttefiklik sözleşmesinde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunduğunu bildirerek, imzalanan Şuşa beyannamesi yeni işbirliklerimizin teminatıdır. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız, dedi. Erdoğan açıklamasında ayrıca Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyeti elini tutmasını, fırsatı iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı bir platform dedik. Bu altılı platformda Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran bu altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun, dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 223.846 COVID-19 testi yapıldı. 5.955 kişinin testi pozitif çıktı. 84 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı. Bu arada Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saat içinde 1.240.311 doz aşı yapıldığını duyurdu.
Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü bu ülkenin Irak topraklarında tekrarlanan Türkiye'nin saldırganlarına karşı koyma hamlelerini duyurdu. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Türkiye'nin Irak'ta tekrarlanan işgallerine ilişkin Irak Dışişleri Bakanlığı ve diplomasi aracılığıyla diplomatik hamleler yapıldığını söyledi. Ve Türkiye'den Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olmasını istedi.
Suriye Cumhurbaşkanı Arap ülkelerini ayrılıkçılık, izolasyon ve etnisite gibi tehditler konusunda uyardı ve bu tehditlerin Arap ülkelerinde oluşması halinde diğer ülkeleri sıçrayacağını söyledi. Russia Today'in salı günü bildirdiğine göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Arap ve İslam ülkelerinden isimlerin yer aldığı Suriye Ulusal İslam Konferansı'ndan bir heyetle yaptığı görüşmede Arap milliyetçiliği ve ulusal kimlik ve eğilimlerin tartışılması gerektiğini duyurdu.
Irak güvenlik kaynakları Bağdat'ta biri patlayıcı taşıyan iki İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Irak'tan alınan bir başka habere göre Irak Askeri İstihbarat Merkezi, Musul'un batısında en şiddet ve tehlikeli IŞİD unsurlarından birinin yakalandığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Yemen temsilcisi Martin Griffiths'in tarafsız olması gerekirken açık bir şekilde binlerce Yemenli sivili katleden eli kanlı Suudi Arabistan'ı desteklerken San'a havaalanının devam eden ablukasının ve El Hudeyde limanı üzerinde yakıt ithalatının kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek günah çıkarmaya çalıştı.
Somali'de bir askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında en az 15 asker hayatını kaybetti. Yerel medyada çıkan haberlere göre eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda en az 15 asker ölürken çok sayıda asker de yaralandı. Saldırıdan Eş-Şabab terör örgütü sorumlu tutuluyor.
Ve Amerika'nın Alabama eyaletinde bir fabrikada çalışan şüpheli silahla mesai arkadaşlarının ikisini öldürdü, ikisini yaraladı. Albertville Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre eyaletin kuzeyindeki Albertville şehrinde yangın musluğu üreten fabrikada saat 2.30 sularında bir çalışan henüz belirlenmeyen nedenle mesai arkadaşlarına silahlı saldırı düzenledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran aşısıyla koronaya karşı küresel mücadele başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Dünya Korona Aşısı Üreticileri Kulübü'ne katıldı. İran Gıda ve İlaç İdaresi Sözcüsü Kianush Cihanpur yaptığı açıklamada, İran'ın kendi üretimi olan Kov Bereket aşısı için acil lisans verilmesine atıfta bulunarak, İran Korona Aşısı Üreticileri Kulübü'ne katıldı dedi. Cihanpur, İran, İngiltere, Hindistan, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Aşı Üreticileri Kulübü'nün üyeleridir dedi. Amerikan ve İngiliz şirketlerinin geniş propagandalarına rağmen korona aşısı dünyanın birçok yerinde geliştiriliyor. Bu arada İran'da 8 büyük aşı projesi de bu stratejik ürünün kullanılması için son adımlarını atıyor. İmam Hümeyni Fermanını Yürütme Komitesi ve Bereket Enstitüsü, İran Pasteur Enstitüsü, Razi Aşı ve Serum Kurumu, bazı tıbbi bilimler üniversiteleri, Savunma Bakanlığı ve bilgi tabanlı kurum ve firmalar İran'da söz konusu projeyi yürütüyorlar. İran'ın yaş piramidi modeline göre 112 milyon doz korona aşısına ihtiyaç var. Artık ülkede oluşturulan altyapı ile İran yılda 197 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olacaktır. Bu üretim kapasitesiyle sadece ülke nüfusu aşılanmakla kalmaz, aynı zamanda dünyada aşıya olan yoğun ihtiyaç nedeniyle ekonomik getirisi olabilecek bir ihracat kapasitesi de olacaktır. İmam Hümeyni Fermanını Yürütme Komitesi Bereket Aşısı Proje Müdürü Hasan Celili bu bağlamda yaptığı açıklamada, "Görevimiz daha fazla aşı üretmektir ve maksimum kapasiteyle aşı hatları üretmeye çalışıyoruz," dedi. Fakat bu başarı hangi şartlarda kazanıldı? Bu bağlamdaki ilk adım İran'ın her taraftan ağır siyasi baskılar ve maksimum yaptırımlara maruz kaldığı bir sırada atıldı. Yabancı propaganda servisleri de sürekli İran'ın halkın sağlığını koruma gücüne sahip olmadığı ve muhakkak korona salgınında ağır hasara uğrayacağı akımını körüklüyordu. Fakat bu tahminler gerçekleri yansıtmazken üstelik topluma umutsuzluk aşılıyordu.
Fransız basından La Corbe geçen haftaki haberinde şöyle yazdı. Dünyanın birçok ülkesi başka ülkelerden gelen korona aşı siparişlerin gelmesine göz dikerken ve hatta bazen sipariş ettikleri aşıların etkinliğinden bile şüphe duyarken İran, Küba ve Nijerya korona aşısını üretmek için güç kaynaklarına dayanmak bağlamında azimli görünüyorlar. Fransız dergi ayrıca birçok ülkenin diğer ülkelerden korona aşısı satın alma veya Birleşmiş Milletler desteğindeki COVAX programı çerçevesinde sırasını beklerken İran'ın hali hazırda COVID-19 aşısını üretecek yerli yetenek ve kapasiteye sahip ülkelerden biri olduğunu gösterdiğini, nitekim aşıyı da ürettiğini yazdı. Rusya Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı ve Üniversite Hocası Vadim Homenko bu bilimsel başarı hakkında şöyle diyor. İran'da korona aşısının üretimi bu ülkenin bilim ve ilaç teknolojileri alanlarındaki büyük potansiyelini gösteriyor. İran'da korona aşısının üretilmesi ülkenin bilim ve teknoloji alanında küresel düzeydeki itibarını arttırıyor. Gerçi ancak İran biliminin hızlı ilerlemesi bilim ve bilgi üretimi sebebiyle İranlı araştırmacılardan böyle bir şey de bekleniyordu. İran tek taraflı ve yasa dışı Amerikan yaptırımlarına rağmen birçok alanda ilerleme kaydetti. Barışçıl nükleer bilimdeki gelişmeler, kök hücre yapımı, nanoteknolojilerin gelişmesi ve ileri endüstriyel teknoloji alanına girilmesi hiçbir yaptırımın İran'ın bilim ve teknolojinin çarklarını durduramayacağını kanıtlayan gerçeklerdir. Şimdi İran İslam Cumhuriyeti korona aşısını başarıyla üreterek dünyanın bilimsel ilerlemesinde başka bir değerli konuma daha yerleşmiş oldu.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran-Pakistan sınır yetkililerinin toplantısı ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan sınır yetkilileri Taftan sınır bölgesinde bir araya gelerek ortak sınırdaki durumu ele aldılar. Pakistan Heyet Başkanlığı'nı Taftan Sınır Bölgesi Komitesi Başkan Yardımcısı İsmetullah Eçekzi üstlenirken İran heyeti ise Mirca ve sınır yetkililerinden oluşarak toplantıya katıldılar. İki taraf söz konusu toplantıda terörizm ile mücadele ve güvenlik işbirliklerine önemli vurgu yaptılar. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed son zamanlarda yaptığı açıklamada, Pakistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ortak sınırında tel örgü inşa çalışmalarının 2021'in sonuna kadar biteceğini duyurmuştu. İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed konu hakkında yaptığı açıklamada ayrıca şimdiye kadar Pakistan ve İran ortak sınırlarının %44'ünün tel örgüyle kapandığını ve 2021 yılın sonuna kadar bu bağlamdaki çalışmaların biteceğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan ortak sınırındaki yaşanan tehditler, saldırılar ve güvensizlikler her iki ülkenin en az son 10 yıldan beri en önemli güvenlik sorunlarındandır. Tabii ki iki ülke ortak sınırlarda söz konusu güvensizlikler ve sorunların büyük bir bölümünün Pakistan topraklarında faaliyet yapan terörist grupların eylemlerinden kaynaklanıyor. Bu da ortak sınırın iki tarafında yaşayan halkın her zaman aşırıcılığın ölümcül tehlikeleriyle karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Son yıllarda Pakistan topraklarındaki Beluchistan ilinde faaliyet gösteren terörist gruplar, İran sınırlarını defalarca ihlal ederek İran topraklarına saldırılarında insanları öldürmüş veya bazı sivilleri ve hatta askeri güçleri rehin alarak bölgede etkili ve endişe verici boyutlarda güvensizliğe sebep olmuştur.
Fanatik terör gruplarının Pakistan topraklarından İran'a yönelik terör saldırılarının tekrarlanması ve bazen Pakistan hükümetinin olaylara ilgisiz kalarak sınırlarını kontrol sorumluluğunu yerine getirmemesi İranlı yetkililerde siyasi rahatsızlığa ve hoşnutsuzluğa sebep olmuştur. İran hükümeti Pakistan yönetiminin İran ile ortak sınırını iyi komşuluk gerekliliğine dayanarak kontrol etmede daha dikkatli olmasını beklediğini defalarca belirterek terörist grupların İran'ın toprak bütünlüğünü ihlal ederek saldırıda bulunmak ve insanları öldürerek iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaratmak için Pakistan topraklarını kullanmasına izin vermemesi talebinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin ısrarlarına ve hatta Pakistanlı siyasi ve güvenlik yetkilileriyle çeşitli ortak toplantılar yapmasına rağmen terörist grupların sabotaj ve ölümcül operasyonlar için İran topraklarına girmesi, İki ülke sınırlarında hala güvenlik açıklarının olduğunu gösteriyor. Pakistan'ın İran'a yakın sınırları hala terörist grupların yuvası olduğu bir durumda iki ülkenin yerel güvenlik yetkililerinin son toplantısı İslamabad'ın sınırları kontrol etme ve yakından izleme konusunda daha ciddi olması ve iki ülkeyi aşırılıkçı grupların tehditlerine karşı güvenlik işbirliğine doğru yönlendirmesi için umut verici bir girişim olabilir. Pakistan ve İran arasındaki sınırın uzun olması sebebiyle sınır güvenliğini sağlamak için silahlı kuvvetlerin kullanılmasının yanı sıra sınırı kontrol etmek için yeni elektronik araç ve ekipmanların kullanılması terörist grupların Pakistan'dan İran'a giriş çıkışlarını engelleyebilir. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın İran sınırının %40'ını kapatılması ve 2021'de sona ermesine ilişkin açıklamaları teröristlerin Pakistan topraklarını İran'da sabotaj operasyonları için kullanmalarının en aza indirileceği yönünde umutları arttırdı. Görünüşe göre Pakistan'ın İran ile ortak sınırda güvenliğin sağlanmasındaki girişimleri ikili sınır ekonomik işbirliğine özellikle de ortak pazarların kurularak genişlemesinde büyük etkisi olabilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'na sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Hordad 1400, Hicri Kameri 5 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 16 Haziran 2021 Çarşamba. Bugün Hicri Şemsi 26 Hordad 1386'da İslam dünyasının önde gelen alimlerinden ve Şiilerin büyük taklit mercilerinden Ayetullah-ı Uzma Şeyh Muhammed Fazıl Lenkerani vefat etti. Hicri Şemsi 1310'da Tahran'ın güneyindeki Kum kentinde dünyaya gelen Ayetullah Lenkerani gençken dini ilimleri öğrenmeye başladı ve kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan Ayetullah Burucerdi ve rahmetli İmam Hümeyni gibi alimlerden dersler aldı. Ve sahip olduğu yüksek zeka, irade azmiyle kısa sürede içtihat derecesine vardı. Bu büyük İslam alimi siyasi mücadele hayatına büyük hocası İmam Hümeyni'nin Hicri Şemsi 1342'de öncülük ettiği kıyam döneminde başladı ve iç ve dış istibdada karşı olan bu kıyamı daima destekledi. Bugün Hicri Şemsi 26 Hordad 1344'te İslami Koalisyon heyeti üyelerinden 4'ü olan Muhammed Buhara'yı, Sadık Emani, Saffar Herendi ve Murtaza Niknejat Despot Şah rejimince şehit edildiler. Bu insanlar İran'ın cesur evlatlarıydılar ve İslam'ın yüce değerleri ve İran'ın milli hakimiyetinin korunması yolunda kendi canlarını feda ettiler. Şah rejimi Hicri Şemsi 15 Hordad 1342'de İran milletinin birçoğunu kana bulamasının ardından imanlı bir grup genç İslami Koalisyon Heyeti adlı İslami bir teşekkülü kurdular. Onların asıl hedefleri Şah rejimine karşı siyasi ve kültürel faaliyetlerde bulunmak ve İran'ın bağımsızlığı ve özgürlüğünü savunmaktı. Bugün Hicri Şemsi 26 Hordad 1395'te İran'ın tıp biliminin kalıcı isimlerinden Doktor Abbas Şefii vefat etti. Doktor Şefii eczacı ve Tahran Üniversitesi Tıp Üniversitesi'nin eczacılık fakültesi hocasıydı. Doktor Şefii, Irak'la İran arasındaki savaşta Irak'ın kimyasal saldırılara başlamasının ardından kimyasal gazlar konusunda denemeler ve araştırmalarda bulunmuştu. Bugün Hicri Şemsi 26 Hordad 1298'de önde gelen din alimi ve usul fakihi Mirza Mustafa Müçtehit Tebrizi vefat etti. Fıkıh ve usul derslerini babası ve diğer hocalardan öğrenen Tebrizi ardından Necef Eşref kentine gitti ve orada dini ilimlerde zirveye ulaştı. Bugün Hicri Kameri 5 Zilkade 664'te Müslüman fakih muhaddis tarihçi ve edip Seyyid İbni Tavus lakaplı Ali bin Musa vefat etti. Çocukluk ve gençliğini doğduğu kent olan Irak'ın Hille kentinde geçiren İbni Tavus çeşitli dini ilimlerde tahsil gördü ve zühd ve takvada özel üne kavuştu. Ve bu yüzden de Abbasi hükümdarlarından aldığı her türlü görevi reddetti. Kendi döneminin bilim adamları arasında yüksek konuma sahip olan İbni Tavus'un kazandığı şöhreti daha çok ahlaki ve kelam aralarındaki rivayetleri nakletmekten dolayıydı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İnşaatı tamamlanan oteller kısıtlama kararlarının gölgesinde açılıyor.
Karar.
Davutoğlu'dan 24 Nisan tepkisi. Hamdolsun bu konu gündeme gelmedi demek aciziyettir.
Yeni Asya.
Halk getirir, halk götürür.
Şimdi ise hafta içi köşe yazılar. Taha Akyol 14 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde Kanal İstanbul 2,5 milyon nüfus başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Denizcilik eski müsteşarı Mustafa Korçak, Taha Akyol'un sorularını cevapladı. İnce deniz salyası Marmara'yı nasıl öldürüyor? Çaresine geçmiş yıllarda çok hafif kendini gösteren ancak bu sene bilhassa Şubat ayından beri yoğun bir şekilde endişeyle izlediğimiz Marmara Denizimizin durumu içler acısı hale gelmiştir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Efsar atıklarımızın doğrudan veya derin deşarjla denize vermemiz, sanayi atıklarımızın çoğu arıtma tesisi olmadan dere ve akarsu kanalı ile denize gitmesi ve Marmara bölgesinde yapılan tarımda kullanılan kimyasal gübrelerin yağmurlarla denize taşınması sonucu fitoplankton diye nitelendirilen organik yapıların oluşturduğu deniz salyası veya müsilaj, yığınları Marmara kıyılarını ve körfezleri doldurmuştur. Deniz salyası sarı renkli, yapışkan, kaygan ve pis kokuludur. Denizin yüzeyini kapladığında güneş ışığının denizin dibine gitmesini engel olarak oradaki ekosistemin dengesini bozar. Başta denizin tabanında oluşacak fotosenteze engel olmak üzere olumsuzluklara neden olur. Denizin tabanında bulunan yosunlar oksijen üretemez hale gelir. Müsilaj dibe çöktüğünde ise başta balık ve balık yumurtalarının ve diğer canlıların üzerini kaplar ve ayrıca denizin içindeki bu canlılar için gerekli olan oksijeni tüketerek parçalanırlar. Şu anda dalgıçlar deniz dibine doğru binlerce baygın ve ölü balıklar tespit etmişlerdir. Marmara koma halindedir, ölüyorum diye çığlık atmaktadır. Çaresi yüzeyde toplanan katı salyaları 30'a yakın çevre gemileriyle süratle toplanmalıdır. Bu konuda çok geç kalınmıştır. Deniz temizliği için seferberlik ilan edilmelidir. Kapatılan denizcilik müsteşarlığının görevlerini acilen üstlenecek ve buna ilave bu konunun sahibi olacak etkili ve yetkili denizcilik bakanlığı veya denizcilik kurumu ihdas edilmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevcut hantal yapısıyla bu işin altından kalkamaz. Yapılacak kanaldan Marmara'ya yıllık 20 milyon metreküp Karadeniz suyu gelecektir. Boğazdan gelen suyun 7'de 1'i kadar ilave yük. Sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, organik madde miktarı ve kimyasal özellikleri farklı büyük miktardaki su Marmara Denizi'ni daha da bozar. Gelecekte Marmara Denizi İzmit Körfezi'nin eski haline dönüşür. Kanaldan sadece petrol, petrol ürünleri ve kimyasal tankerler ile diğer dünyaca tehlikeli yük kabul edilen gemiler can ve mal emniyeti gerekçe gösterilerek geçmeye zorlanabilir. Bunun sayısı yıllık 9.000 civarındadır. Montreux gereği bunlardan alınacak ücretler ile kanal işletmesinin karlı olması mümkün değildir. Bu geçiş ücretlerini kanal yapan firma tahsil edeceği için İstanbul Boğazı geçiş ücretleri azalacağından devletin bu işten zararı olacaktır.
Mehmet Kara 14 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde yeni anayasa için ortam uygun mu başlıklı yazısına yer veriyor. Cumhur İttifakı anayasayı Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirmek iddiasıyla anayasaya değişikliği teklifi hazırladığı için MHP tarafından 100 maddelik bir teklif hazırlanarak Bahçeli'nin tabiriyle alayını AK Parti'ye sundu. AK Parti de 128 maddelik bir teklif hazırlayarak MHP'ye sunmaya hazırlanıyor. İki parti bu teklifleri ortak bir metin haline getirip muhalefete sunar mı belli değil, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Peki bugünkü konjonktür yeni anayasa için uygun mu? Aslında uygun olmadığını teklif hazırlayanlar da biliyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler yeni bir anayasadan önce Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden ülkenin kurtulmasını savunuyor. Bu yüzden bu tekliflere sıcak bakılması bugün için zor görünüyor. İkincisi, anayasa tekliflerinin meclise getirilmesi yetmiyor. Halkın onayına sunulması için 360, mecliste kabulü içinde 400 milletvekilinin imzası gerekiyor. Oysa Cumhur İttifakı'nın şu anda meclisteki sandalye sayısı 336'da kalıyor. 19 yıllık AK Parti iktidarları döneminde 12 kez anayasa değişikliğine gidildi. 177 maddesinin 134 hükmünde değişiklik yapıldı. Neredeyse değişmeyen, değiştirilemez 4 madde, temel hak ve hürriyetler ve birkaç maddeden ibaret kaldı. Antalya Milletvekili Hasan Subaşı bu girişimlere tekrar anayasa değişikliği istemek ve anayasa değişikliği yapmaya çalışmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir yorumunu getiriyor. O zaman şu akla geliyor. Bu hazırlığın amacı yeni anayasayı hazırlayalım. Geçmeyecek biliyoruz. Seçimde millete yeni bir anayasa hazırladık, meclise getirdik ama muhalefet destek vermedi. Verin yetkiyi, yeni bir anayasa hazırlayalım olarak özetlenebilir. Nereden bakarsanız bakın, nafile bir girişim. Tabiri caizse dostlar alışverişte görsün.
Ahmet Gürsoy 14 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde eğitimi telafi düzeltir mi başlıklı yazısına yer veriyor. 2 yıl kaybetmiş eğitimi hangi yöntemi denerseniz deneyin eski kalitesine ve seviyesine çıkaramazsınız. Bu sebeple bakanlığın yasak savma kabilinden ortaya attığı telafi eğitimi hiçbir şey telafi edemez. Milli eğitim nitelik olarak düşük seviyelere inmiştir. İyi bir seviyeye çıkmasının tek bir yolu var. O da eskisi gibi okulların açılması. Gerisi boş laf, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Eğitimin pandemi süreci boyunca hiç konu edilemeyen bir yüzü daha var. O da yüksek öğretim. Herkes milli eğitimi konuşuyor da üniversiteleri hiç görmüyor, konuşmuyor. Halbuki asıl büyük kayıp orada yaşanıyor. Birincisi, üniversitelerde tıpkı milli eğitime bağlı okullar gibi pandemiye hazırlıksız yakalandı. Evet, bütün üniversitelerde 3 aşağı 5 yukarı uzaktan eğitim programları vardı. Bazı dersler böyle verilmekteydi ancak mesleki dersler alanında böyle bir çaba yoktu. Daha çok kültür dersleri ortak özellikleri itibariyle öğretim eleman sayısının durumuna göre uzaktan veriliyordu. Bu sürecin dezavantajları olsa da avantajları da vardı. Örneğin öğrenci bir taraftan okula devam ettiği için uzaktan eğitim derslerini üniversitenin internetinden, bilgisayar laboratuvarlarından takip edebiliyordu. Pandemi bu imkanları ortadan kaldırdı. Pek çok öğrenci maddi imkanları olmadığı için canlı dersleri takip edemedi. Bir kısmı umursamadığı için hiç ilgilenmedi. Bazı öğrencilerin ise tıpkı milli eğitim öğrencilerinde olduğu gibi ne tableti ve ne de bilgisayarı vardı. Peki nasıl sınıf geçtiler? nasıl eğitim konularını anlayacak düzeye eriştiler. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi kapsamlı öğrenme gerçekleşmedi dersek hiç hata yapmaz. Niçin? Çünkü az evvel de belirttiğimiz gibi öğrenci sınıf ortamından, hoca etkileşiminden, ders içeriklerinden uzak kaldı. YÖK, ders değerlendirmeleri konusunda isteyen öğretim elemanının ödevle değerlendirilmesini olanak tanıdı. Öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğu bu yöntemle öğretim değerlendirmesi yaptı. Aklı başında herkes bilir ki böyle bir değerlendirme sübjektifin de sübjektifidir. Birincisi öğrencilerin büyük çoğunluğunun her bir dersten, her bir hocanın verdiği ödevi bizzat okuyup, araştırıp, çalışarak yapması imkansız. İkincisi velev ki yaptı diyelim, hocanın bu kadar fazla sayıda ödevi layıkıyla okuyup değerlendirmesi gene imkansız. Peki üniversitelerde nitelik kaybı ne anlama gelir? Sorunun cevabı çok açık ve basit. Eğitimin nitelik kaybı demek aynı zamanda mesleki yetersizlik demektir. Bir başka ifadeyle mühendis olması gerektiği bilgi ve beceriyle donanamamıştır. Hayali staj yapmış, diş teknisyenliği okuyan yüksek okul öğrencisi el becerisini hocasına gösterememiştir. Bu durum her bir öğrenciye mesleki bilgi öğreten yüksek öğretimin mezun ettiği her bir öğrencide olması gerekenle olan arasındaki farkı arttırdığı ve yetersiz kaldığı için mesleki kaliteyi düşürdüğü anlamına gelir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri isimli seri sohbetimizin son bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde seçimlerdeki katılımın ve maksimum katılımın önemini, ayrıca halk ve medya açısından seçimleri ele alacağız.
İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran Cuma günü düzenlenecektir. Bu seçimlerde İran İslam Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilecektir. Bu seçime az bir zaman kalmıştır. Bu seçim döneminin adaylarının resmi olarak açıklanmasının ardından seçim kampanyasının başlamasıyla birlikte siyasi parti ve gruplar seçim ortamını hareketlendirmek için seçim faaliyetlerini arttırdı.
Bu seçim yarışmaları tabii ki genellikle performansların eleştirilmesi ve programların ve görüşlerin sunulmasıyla beraber olmuştur. Bu süreç ise bir yandan en iyi adayın seçilmesine yardımcı olacak ve diğer yandan da adayları halkın taleplerine daha güçlü yanıt vermeye teşvik edecektir. Bu nedenle seçim arenası, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri, sandık başındaki insanların en heyecanlı ve çekici sahnelerinden biridir.
İran'daki seçimler, Cumhurbaşkanlığı, İslami Şura Meclisi ve gerektiği zamanlarında dini liderlerin seçilmesinden sorumlu olan Hubregan Meclisi üyelerinin belirlenmesi ve de şehir ve köy konseylerinin oluşturulması süreçlerinde görülmektedir. Dini demokrasi sisteminde halkın iradesi özel bir itibar ve statüye sahiptir ve İslam Cumhuriyeti yönetiminin ortaya çıkmasına ve devam etmesine neden olan husus da bu iradenin tecelli etmesidir.
İslami sistemde halk ülkeyi kendi seçilmiş temsilcileri aracılığıyla yönetiyor, karar veriyor ve kaderini belirliyor. Bu nedenle İslami sistemdeki insanların rolü göz önüne alındığında seçimlerin farklı dönemlerinde halkın katılımının boyutları her zaman öngörülerek vurgulanmıştır.
Halkın seçimlere geniş katılımının gerekliliği ve konumuyla ilgili olarak İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei şöyle buyurmuştur. Ülkemizin halkın oylarına güveniyor. Millet düşmanlarının ve açgözlülerin son birkaç yıldır bu topraklara ve sulara girememesinin, sızamamasının nedeni halkın çeşitli arenalardaki varlığı, iradesi ve katılımı olmuştur. Ülkenin kaderinin belirlenmesindeki katılım, ülkenin yönetilmesinde ve yönetimin belirlenmesinde rol oynamasının yanı sıra düşmanların düşmanlığının etkisiz hale getirilmesinde de en büyük rolü oynar.
Bu vurgu kökleri İslam dinine dayanan İran İslam Cumhuriyeti sisteminde açıklanan demokrasi modelinin halka araçsal bir bakış açısına sahip olmadığını, siyasi ve sosyal hayatın her aşamasında insani ve ilahi değerleri kabul ettiğini göstermektedir.
Kuveytli yazar ve medya aktivisti Meysen Muhammed Cevşi bu konuda ilginç bir noktaya dikkat çekiyor ve şöyle diyor. Arap ülkelerinin demokrasisi karşısında İslam Cumhuriyeti'nin demokrasisi tarif edilemezdir. İranlılar kendi yetkililerini özgürce ve sorunsuzca eleştirebilirler ama ne yazık ki Arap ülkeleri halkları sadece diş hekimine başvurduklarında ağızlarını açabilmektedir. Protesto etme, eleştirme hakları özellikle de sisteme karşı böyle bir hakları yoktur.
Buna rağmen İran'da yapılan her seçimde garazkar dışa bağlı medya seçime karşı sahte bir hava yaratmaya başlıyor. Ancak bu medya organları İran halkının Batı Asya bölgesindeki seçimlere geniş çaplı katılımının dünyada eşi benzeri olmayan bir durum olduğunu biliyorlar. Kapsamlı ve çeşitli alanlardaki katılımlar aslında İran'ın düşmanları ve kötü niyetli kişilerin komplolarına karşı ülkenin bağışıklığının korunması için stratejik rezerv sayılırlar.
Dolayısıyla İran'da halkın seçimlere katılım düzeyi önemli bir güç unsuru haline gelmiş ve bir başka deyişle daha açık söylemek gerekirse seçimlere maksimum katılım İran'a iki önemli güvenlik ve güç özelliklerini kazandırmıştır. Bu durum ise mevcut güvenlik ve güç seviyesini yükseltmeye yardımcı olmuştur.
İranlı Din Adamları Cemiyeti Sözcüsü Gulam Rıza Mesbahi Mukaddem şöyle bir vurguda bulunuyor. Optimize edilmiş seçimlere sınırlı katılıma şiddetle karşıyız. Bu tutumu defalarca sergiledim ve Din Adamları Cemiyeti'nin halkın azami katılımını istediğini belirttim. Aslında Din Adamları Cemiyeti parti ve hiziplere dayalı yaklaşım benimsemiyor, tam milli bir görüş bildirmeye çalışıyor.
İran'daki seçim tecrübesi İslam Cumhuriyeti'nin en başından beri seçimlere ve halkın bu önemli olaya katılımına dayandığını göstermektedir. Bu varlığın ve katılımın önemi belirli bir siyasi iktidarın yenilgisiyle sonuçlansa da önemlidir. İran'da dini demokrasiye dayalı sistemin halk ve partiler için sahip olduğu saygınlık ve değer, halkı ve İslam Cumhuriyeti sistemini bir araya getirmede kalıcı bir bağdır. Dolayısıyla İslam Cumhuriyeti sisteminde iç ve dış hassasiyetler nedeniyle seçimler sadece bir kişi, grup veya hizip için değil, ülkedeki tüm siyasi sistem için bir oylamadır.
İslam Cumhuriyeti'nde demokratik siyasi düzen, halkın oylarına güvenerek ve halkın akıllı ve bilinçli varlığıyla her türlü komploya, savaşa, suikasta ve yaptırıma karşı durabilmiştir. Deneyimler ayrıca hangi aday seçilirse seçilsin, katılım oranının azalması halinde dış baskıların arttığını göstermiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini ise tüm halkı, tüm adayları, devlet adamlarını ve yetkilileri seçimlerin kıymetini bilmeye çağırdı ve geniş çaplı, coşkulu ve hararetli, sağlıklı ve güvenlik içinde düzenlenen seçimleri İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli bir rezervi ve dokunulmazlık kaynağı olarak değerlendirdi.
Gerçekte halkın seçimlere katılımı İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası arenadaki siyasi gücü ve kudretini artırmaktadır. Çünkü seçimler halkın bir ülkenin siyasi arenasındaki somut ve gerçek varlığının göstergesidir. Bu katılım ve geniş çaplı varlık gösterimi ve İslami sistemin ve ülkenin kaderinin belirlenmesindeki rol ifa etme süreci ise zorbalara ve emperyalistlere karşı sağlam duruşun asıl kaynağıdır.
Haziran Cuma günü düzenlenecek olan 8. Cumhurbaşkanı seçiminde geri sayımı başlandığı bir sırada, Cumhurbaşkanı adayları yasal kampanya döneminde kendilerini ve programlarını çeşitli şekillerde tanıtmaya çalışıyor ve yaklaşımlar önererek programlarını halka sunmaya çalışıyorlar.
İran İslam Cumhuriyeti seçimleri iki açıdan incelenebilir. Bir anlamda azami katılım, bir anlamda bilinçli katılım incelenmesi gereken önemli hususlar sayılmaktadır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin buyurduğu gibi seçimler bir günde yapılır ama etkisi yıllarca halkın üzerinde kalır. Bu yüzden bilinçli seçim çok önemlidir.
Bu dönemde çeşitli kampanyalar ve faaliyetler karar alarak doğru adaya oy vermeyi isteyen insanların sosyal ve siyasi faaliyetlerinin platformuna dönüştü. Bu seçim kampanyasıyla birlikte sanki herkes durumu iyileştirmek için adım atmak için çabaladığı bir sırada, halkın seçim kampanyalarının her biri geleceğe dönük ve mevcut durumun değişmesi için yeni bir umut kokusu taşıyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei geçtiğimiz günlerde milletvekilleriyle yaptığı görüntülü görüşmede yaptığı konuşmanın bir bölümünde 18 Haziran seçimlerine katılımın düşük olması ihtimaline ilişkin bazı endişelere atıfta bulunarak şunları hatırlattı. Bence halkın katılımı falanca isimle bir alakası yoktur. İnsanlar yönetim gücüne, güçlü iradeye ve ülke sorunlarını çözmekte yüksek işlevselliğe sahip kişinin arayışındadır. Halk için böyle bir kişinin hangi unvana sahip olduğu veya hangi kanattan olduğu önemli değildir. Tabii bu husus siyasi kanatlar için önemli olabilir ancak halkın geneli için bu geçerli değildir.
Ayetullah Hamenei şöyle bir hatırlatmada da bulunuyor. Adayların halkı, toplumun sorunlarını bildiklerini, yönetici, becerikli ve dürüst olduklarına ve ülkeyi yönetebilecek yeteneğe sahip olduklarını ikna etmeleri önemlidir. Bu durumda inşallah halk sandık başında yüksek katılım sergileyecektir.
Siyasal katılım aslında demokrasinin kollarından biri sayılmaktadır. Bir sistemin demokratik olması için en fazla sayıda insanın gücü arkasını alması gerek. Yani kamu işlerini ve siyasetin formüle edilmesinde halkın desteğinin olması şarttır. Demokrasinin ayrıca hukukun üstünlüğü, kamu yararının gözetilmesi, eşitlik, doğal haklar, bireysel özgürlükler ve insanın temel haklarına saygı gibi bileşenleri de vardır.
Katılımın olmaması veya düşük olması nihayetinde demokratik olmayan bir yönetimin devam etmesine yol açacaktır. İslam İnkılabı lideri ise yürütme erkinin başında halkın temel sorunlarını bilen ve bunları çözebilecek birinin olması gerektiğine vurgu yaparak sözlerine şunları da ekledi. Artık ülkenin acil ve temel sorunu ekonomidir. Adaylar, insanlara ekonomik sorunlara çözüm sağlamak ve ekonomik sorunları çözme yeteneğine sahip olduklarını ortaya koymalı ve onları bu hususta ikna etmelidir.
İslam İnkılabı lideri şöyle bir vurguda da bulundular. Seçim meydanı, hayır işlerde diğerlerini sollamak ve hizmet yarışmasında öncü olmak sahasıdır. Gerçek dışı ve aldatıcı sloganlardan sakınılmalıdır. Adaylar ülkedeki gerçekliklere ve imkanlara göre slogan atıp vaatlerde bulunmalıdır. Anketlerde halkı teşvik eden önceliğin isimler ve kanatlar olmadığını, kifayet ve yeterlilik olduğunu göstermektedir.
Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin bu konudaki açıklamaları seçimler öncesinde yeni bir ufuk açtı. Bazıları umut verici sloganlar attılar ancak daha önemlisi pratik olarak neler yapabilecekleridir. İnsanlar iyi fikir ve eylemler peşindedirler ve ekonomik iddialarda bulunanların yetenekli olup olmadığını ve iyi bir şekilde performans yapıp yapmayacaklarını görmek istiyorlar. Bu siyasi akımdan bağımsız olarak insanların değerlendirmeye çalışması ile alakalıdır.
Şimdi de adayların kampanyaları netleştiğine göre bu yılki Cumhurbaşkanlığı seçimleri daha ciddi bir aşamaya girdi. Gerçek şu ki seçimler için onaylanan adayların hepsi ülkenin önde gelen şahsiyetleri ve politikacılardırlar. Bu adaylar çeşitli makamlarda sistemin en üst düzey yöneticileri arasında yer aldılar ve bu nedenle ülkenin mali ve yapısal kapasitesinin az çok farkındadırlar. Öte yandan kampanyalar çerçevesinde insanlar gerçekçi bir söylemin peşindedirler. Bu hem adayların hem de halkın çıkarınadır. Bu durum beklentilerin planlara dayalı olarak oluşmasına yol açar ve sürece halk desteğini de artırır.
Bugünlerde herkes İran'ın önemli bir tarihi dönüm noktasından geçtiğini, ülkenin atmosferinin daha iyi bir gelecek ve umutla dolduğuna, genç, orta yaşlı ve yaşlıların seçimlere katılmaya hazır olduklarına inanıyor. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki İran'ın uzun zamandır düşmanlığını yapanlar, halkın seçimlere katılmamasını bekleyerek yeni uluslararası baskılar ve yaptırımlar için bahane arayışı içerisindedirler. Ancak kesin olarak bu kez de tarihte görülmemiş şekilde bu seçimler İran için büyük bir zafer sahnesine dönüşecektir.
Değerli dinleyiciler, İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili hazırladığımız seri programımızın sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi, çeşitli toplumların sapması ve sorun yaşamasının doğrudan Kur'an'dan hidayet ve doğru yolu sırat-ı müstakimi almamış olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Doğru yolu bilmeyen bir toplum, sırat-ı müstakimi bilmeyen, Allah'a bağlı olmayan böyledir. Bu beşeri toplum maalesef bugün böyle bir hata ve sapkınlıktadır. Sizin bunca tekrar ettiğiniz ve tekrar etmenizi söyledikleri ehdine sıratel müstakim bunun içindir. Sırat-ı müstakim yani bu afetler, bu sorunların olmadığı yol demektir. Bu sırat-ı müstakim anlamıdır. Sürekli Allah-u Teala'dan sizi hidayet etmesini istiyorsunuz. Bu hidayet Kur'an'da var. Eğer Kur'an ile ünsiyet kurarsak, eğer Kur'an'ı doğru anlarsak, eğer Kur'an hakkında düşünürsek, o zaman hayat sorularımıza doğru cevap verilir. Bunun peşinden gitmeliyiz. Bu önemli bir şeydir. Aziz gençler, şimdi inşallah Kur'an ile daha çok ünsiyet kurun. Bu gerçekler daha çok size aşikar olur. Bu leziz şuruptan ne kadar içersiniz, bir o kadar istersiniz. Daha çok susarsınız. Kur'an böyledir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmazlıkları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmazlıkları isimli seri sohbetimizin 5. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Türkiye'nin Mısır, Siyonist rejim, İsrail ve Ürdün ile yaşadığı sorunları ve gerginlikleri ele alacağız.
Jeopolitik önemi nedeniyle Doğu Akdeniz mevcutta her zamankinden daha fazla tartışma konusu olmuştur. Çünkü bir yandan Mısır üzerinden Kızıldeniz'e açılan kapı sayılır, diğer yandan Avrupa kıtasının da girişi olarak görülür. Akdeniz'de ve özellikle Kıbrıs adası çevresinde petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, kıyı ülkeler ve paydaşların enerji güvenliğinde özel bir role ve öneme sahiptir. Doğu Akdeniz bölgesindeki mevcut enerji kaynaklarından hangi aktörün yararlanabileceği konusunda ciddi bir anlaşmazlık var. Sohbetimizin devamında Mısır ve Siyonist rejimin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin bu konudaki yaklaşımını ele alacağız.
Mısır son yıllarda Siyonist rejim İsrail ile anlaşarak doğal gaz ihtiyacının bir kısmını Doğu Akdeniz'den karşılayabiliyor. Hatta ihracat yapmayı bile düşünüyor. Ancak Mısır ile Türkiye arasındaki köklü ihtilaflar Avrupa'ya doğal gaz ihracatını engellemiş durumdadır. Mısır ve Yunanistan arasında 2020'de Doğu Akdeniz'deki su sınırlarının çizilmesine ilişkin tartışmalı anlaşmanın imzalanmasının ardından Mısır ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'in ekonomik tekel bölgesi olarak adlandırdıkları bölümden petrol ve doğalgaz aramalarına başladı.
Atina-Kahire Anlaşması'nın etkileri Ekim 2020'de Kıbrıs'ın başkenti Nikozya'da düzenlenen Kıbrıs, Yunan, Mısırlı liderlerin 8. üçlü zirvesinde belirginleşti. Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan ile ilişkilerinin hiçbir ülkeye karşı olmadığını ve amacının Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği tesis etmek olduğunu iddia etse de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasa dışı eylemlerinin bölgesel istikrarı yok ettiğini açıkça vurguladı. Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Türkiye'den deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda bir anlaşmaya varmak için uluslararası bir mahkemeye başvurmayı kabul etmesini istedi. Nikosya zirvesine yanıt olarak Türkiye'de Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de barış ve işbirliğini destekleme iddialarına rağmen Türkiye'yi sınırlamaya çalıştıklarını vurguladı.
Siyonist rejim İsrail bu karışık ortamda aktörlük yapmaya çalışan Doğu Akdeniz'in en fazla gerginlik oluşturan aktörlerinden biridir. Siyonistler Türkiye-Libya anlaşması konusunda çok endişeliler çünkü 1900 kilometrelik bir boru hattı inşa etme ve Leviathan açık deniz sahasından Avrupa Birliği'ne doğalgaz taşıma planları çıkmaza girmiştir.
Siyonist rejim İsrail, Türkiye karşıtı yaklaşımıyla Akdeniz'in doğal gaz kaynaklarına el koymak için özel bir program hazırladı. 2017 yılında Kahire'de Siyonist rejimin liderleri Yunanistan ve Mısır ile ana odak noktası Akdeniz'in kaynaklarının sömürülmesi olan bir toplantı gerçekleştirdi. İran'da diplomasi ve enerji güvenliği konusunda uzman olan Omid Shokri bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Şubat 2017'de Siyonist rejim ve Mısır doğal gaz ihracatı için 15 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre İsrail rejimine bağlı Delek Grup, Nobel Enerji ile birlikte Leviathan ve Tamir sahalarından Mısır'ın özel şirketi Dolphinus'a 64 milyar metreküp doğal gaz ihraç edecektir.
2017 zirvesine ek olarak Ocak 2019'da İsrail rejimi, Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün, Filistin Özel Yönetimi, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumunu kurdu. Bu forumun amacının Doğu Akdeniz'deki doğal gaz politikalarını koordine etmek olduğu açıklandı. Ancak Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile ciddi ihtilafları nedeniyle bu doğal gaz forumunda yeri olmadı.
Yeruşalim Strateji ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı Eran Lerman, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hareketlenmesini tehdit edici olarak değerlendiriyor ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Siyonist Yunan Kıbrıs ittifakını örtbas etmeye çalışarak şöyle iddia ediyor. Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar askeri çatışma ve düzensizlik seviyesine taşınırsa Siyonist rejim İsrail doğrudan Yunanistan ve Kıbrıs ile beraber Türkiye'ye karşı duramaz.
Siyonist İsrail'i liderlere göre jeostratejik ve jeoekonomik düzeyde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki suların ekonomik sınırlarını Siyonist rejimin zararına olacak şekilde haritalamaya odaklanmıştır. Türkiye'nin Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti ile Kasım 2019'da vardığı anlaşma, Doğu Akdeniz'deki ekonomik suları bölme planını ortaya koydu. Siyonist rejim İsrail, Doğu Akdeniz'de Kahire ve Atina lehine ve Trablus'a ve Ankara'ya aleyhine tavır aldığı için doğal olarak Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya karşı çıkmakta ve bu Libya-Türkiye anlaşmasını Girit ve Mısır'ın coğrafi alanını yok sayan bir belge olarak addediyor.
Tel Aviv'in bakış açısına göre Siyonist rejim İsrail'in Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs ile istihbarat işbirliğinin derinleştirilmesi Türkiye'nin ortaya koyduğu zorluğun üstesinden gelmede kilit bir unsurdur. Bu bağlamda bu aktörlerin ortak askeri faaliyetleri Türk deniz silahları karşısında birleştiği söylenebilir.
Doğu Akdeniz'de Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve Siyonist rejimin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye'de paydaş olarak tanınan diğer aktörlerdir. Bu arada Ürdün, Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu'nda Mısır ve Siyonist rejimin desteğinden yararlanabilir. Ancak şimdilik Lübnan'ın iç sorunları ve Suriye krizi, Beyrut ve Şam'ın Doğu Akdeniz'de ciddi bir şekilde paylarını aramasına izin vermedi. Filistin içinde şunu söylemek gerekir. Filistin özerk yönetimi başlangıçta Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu'na dahil edilmiş olsa da Siyonist rejimin Filistin özerk yönetiminin Tel Aviv ile bağlarını kestiği bahanesiyle Filistin'i ortadan kaldırma çabalarını yoğunlaştırmıştır.
Siyonist rejim İsrail'e göre Yunanistan, Mısır ve hatta Kıbrıs ve genel olarak Doğu Akdeniz'deki aktörler Türk meydan okuması olarak adlandırılan bir olguyla karşı karşıyadır. 2017'de Kahire'de Siyonist rejim İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın bir araya geldiği zirve 2019'da Nikosya'da Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır'dan oluşan 3 ülkenin zirvesi ve Ocak 2019'da Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu'nun kuruluşu Siyonist rejim Mısır ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı cephe oluşturduğunun tanığıdır.
Değerli dinleyiciler, Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki Enerji Anlaşmazlıkları isimli dizi sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam İnkılabı rehberinin eserlerini koruma ve yayımlama dairesinin resmi sitesinde seçimlerle ilgili olarak bazen bir oy bile etkilidir, kimse benim oyumun ne gibi bir etkisi olduğunu söylememeli cümlesine yer verdi. 20 bin hukukçu yayınladıkları ortak bildiride halktan cuma günü yapılacak seçimlere mümkün mertebe en yüksek şekilde katılım çağrısı yaptı. 500 yabancı basın mensubu İran seçimlerini dünyaya yansıtacaktır. İran Erkekler Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası elemelerinin son aşamasına Irak'ı 1-0 yenerek geçti ve grubuna lider olarak oturdu. İran'ın Irak Büyükelçisi iki ülke arasındaki vizelerin kaldırılması anlaşmasını bekliyoruz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, NATO ve G7'nin laf yerine uluslararası hukuka bağlı kalmalarını istedi. Avrupalı Liderler Zirvesi'nde Biden'e İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı yapıldı. İran Kültür İnkılabı Yüksek Konsey Sekreteri Said Rıza Ameli, Siyonist rejimin eski başbakanı, savaş, tahakküm ve çocuk cinayeti canavarı döneminin sona erdiğini vurgulayan bir bildiri yayınladı. Terör rejimi İsrail, Gazze şeridine hava saldırıları düzenledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le Şuşa beyannamesine imza attı ve son 24 saatte Türkiye'de 84 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.